Ayrım 28, sayfa 241, 44. kısım. Karim oturmadı, heyecanla anlatmaya başladı. Duvardaki yazı açık olarak Kızılnehirlerin kaynağına ulaşacağım diyordu. Mürekkep yerine de kan kullanılmış, kalem yerine de bıçak. Bundan sonraki geceler boyunca kabus görmenize neden olabilecek bir şey. Üstelik altında imza olarak da Judith yazılı. Kuşkum yok, Judith Herold. Ölü birinin adı komiser, 1982'de ölmüş birinin. Hiçbir şey anlamadım. Ben de dedi Karim soluk soluğa. Ama bu hafta sonunda gerçekleşen olaylardan bazılarını tahmin edebiliyorum. Nimes ayakta kalmıştı. Usulca başını salladı, mağripli devam etti. Bakın, katil önce Remy Kalyans'ı ortadan kaldırıyor. Diyelim cumartesi gündüz. Vücudunu kesip piştikten sonra kayalıkların arasında sıkıştırıyor. Bu kadar tiyatrovari gösterinin sebebi ne bilmiyorum. Ertesi sabah kampüsün bir yerinde beklemeye başlıyor. Sapi Kalyans'ın hareketlerini, yaptıklarını gözlüyor. Kadın önce hiç kıpırdamıyor. Sonunda çıkmaya karar veriyor. Diyelim öğlene doğru. Belki de dağlara kocasını aramaya gidiyor. Bilmiyorum. Bu sırada katil kadının evine giriyor ve duvara Kızılnehirlerin kaynağına ulaşacağım yazısını yazıyor. Devam et. Sonra Sophie Kalyans evine dönüp yazıyı buluyor. Bu kelimelerin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. Geçmişin canlandırmakta olduğunu, kocasının büyük bir ihtimalle öldürüldüğünü anlıyor. Paniğe kapılıyor. Gizlilik yemin ettiklerini unutup kocasının suç ortaklığını yapmış olan ya da hala yapan Philippe Sertis'e telefon ediyor. Bütün bunları nereden çıkarıyorsun? Karim eğildi, alçak sesle cevap verdi. Benim düşüncelerime göre Kalyans, Setris ve karısı çocukluk arkadaşı. Daha çok küçükken birlikte bir suç işlediler. Kızılnehirler terimi ve Judith'in ailesiyle ilgili bir suç. Karim, sana daha önceden de söyledim. 80'li yıllarda Kalyans ve Setris olsa olsa 10-12 yaşlarındaydı. Şimdi sen de diyorsun ki... Bırakın da sözümü bitireyim. Philippe Setris Kalyansların evine gelip yazıyı görüyor. O da Kızılnehirler yazısındaki anlamı çıkarıp gerçekten korkmaya başlıyor. Ama daha önce acil olan şeyi halletmesi gerek. Gizli bir şeyi, bir sırrı hatırlatan yazıyı saklamak. Bundan eminim. Kalyansların ölümüne rağmen, cinayetinin altında Judith imzasını atan katile rağmen. Setris ve Sophie Kalyans kendi suçluluklarının izini örtmekten başka bir şey düşünmediler. Hasta bakıcı yardımcısı gidip duvar kağıtlarını getiriyor. Kağıtları duvara kazılı mesajın üzerine yapıştırıyorlar. Evin her tarafında tutkal kokusu olmasının nedeni de bu. Nimes'ın gözleri parladı. Karim, komiserin muhtemelen genç kadını sorguladığı sırada bu ayrıntının farkına varmış olduğunu anladı. Söze devam etti. Bütün pazar günü boyunca beklediler ya da yeniden Kalyans'ı bulmaya çalıştılar, bilemiyorum. Sonunda akşama doğru Sophie Kalyans jandarmaya haber vermeyi düşündü. Aynı anda da kayaların arasındaki ceset bulundu. Devamı içinde bir açıklaman var mı? O gece karanlıkta Setris Sarzak'ın yolunu tuttu. Neden? Çünkü Remy Kalyans'ın cinayetlerinin altında Judith imzası vardı. 15 yıl önce ölen ve Sarzak'a gömülen birinin adı. Setris bunu biliyordu. Burası fazla zorlama gibi oldu. Belki, ama evvelki akşam Setris benim şehrimdeydi. Yanında üçüncü kurbandan, Çerniçi'den başkası olmayacak biriyle birlikte. Okulun arşivlerini aradılar, mezarlığa girip Judith'in kabrini açtılar. Bir ölüyü arayan nereye gider? Mezarına. Devam et. Setris ve diğerleri Sarzak'ta ne buldular bilemiyorum. Tabutu açıp açmadıklarını da bilemiyorum. Kabirde etraflı bir araştırma yapamadım. İçimden bir ses onları rahatlatacak bir şey bulamadıklarını söylüyor. Guernon'a korku içinde döndüler. Aman Tanrım, hiç düşündünüz mü? Bir zamanlar kendisine kötülük eden herkese ortadan kaldıran kararlı bir hayalet. Bu anlattıkların için tek bir kanıtım bile yok. Karim söyleneni duymazdan geldi. Artık pazartesi sabahındayız, şafak vaktinde. Nimes, Guernon'a döndükten sonra Setris'te hayaletlerle karşılaşıyor. Bu da ikinci cinayet. Bu kez işkence falan yok. Hayalet artık bilmek istediklerini öğrenmiş çünkü. Artık intikam almaktan başka bir amacı yok. Teleferiği çalıştırıyor, cesedi dağa çıkarıyor, her şeyi önceden tasarlamış. İlk kurbanın üzerinde bir işaret bırakmıştı, ikincisinin üzerinde de bırakması gerekiyor. Artık durmayacaktır. İşte intikam teziniz işlemeye başladı Nimes. Komiser oturdu, bitkinliği yüzünden okunuyordu, ter içindeydi. Neyin intikamı, katil kim? Judith Herold ya da kendini Judith sanan biri. Komiser başını eğdi, bir süre sessizce durdu. Karim biraz daha yaklaştı. Sylvan Harold'un mezarını buldum. Nymans mezarlığın krematoryumunda. Ölünün kendinde pek bir şey bulamadım. Harold bir otomobil altında kalarak ölmüş. Belki bu araştırmaya değer bir konu. Şimdilik bilemiyorum. Ama bu gece bana yeni bir şey öğreten mezarın kendi oldu. Küllerin önünde bir demet çiçek vardı. Taptaze. Gidip öğrendim. Yıllardan beri oraya her hafta çiçek koyan kim? Biliyor musunuz? Sophie Callians. Nymans başı dönüyormuş gibi kafasını sallayarak hayır işareti yapıyordu. Buna nasıl bir açıklama uyduracaksın bakalım? Bana kalırsa pişmanlık nedeniyle böyle hareket ediyordu. Komiser cevap verme zahmetine katlanmadı. Abdolf bağırarak doğruldu. Hepsi uyuşuyor. Sophie Callians'ı gerçek bir suçlu olarak göremiyorum ama kocasıyla paylaştığı bir sır var. Hayatı boyunca da ağzını açmadı. İster aşk deyin, ister korku ya da herhangi bir başka nedenden dolayı. Yine de kimseye belli etmeden Sylvia Harold'un mezarına çiçek koydu. Kocasının felaketine neden olduğu aileye saygı olarak belki de. Karim başkomiserin bir saç örgüsü ötesine diz çöktü. Nymans diye devam etti. Düşünün. Kocasının cesedinin bulunmuş, Judith imzalı bir cinayetin geçmişte kalmış bir çocuğun intikamı olduğu belli. Buna rağmen kadın bugün gelip babanın mezarına çiçek bırakıyor. Bütün bu cinayetler Sophie Callians'ın yüreğinde nefret uyandırmıyor. Tam tersine anılarını güçlendiriyor. Bir de pişmanlıklarını. Allah kahretsin. Nymans, haklı olduğumdan eminim. Ortadan kaybolmadan önce Harold'lara son bir kez saygısını sunmak istedi. Alavros taşlı polis cevap vermedi. Çizgileri derin ve çatlak gölgeler yaratacak kadar uzamıştı. Saniyeler geçti. Sonunda Karim doğruldu. Kısık bir sesle devam etti. Nymans, soruşturma dosyanızı dikkatle okudum. O dosyada Judith Harold'a götüren başka işaretler, ipuçları var. Komiser içini çekti. Seni dinliyorum. Bundan ne çıkacak bilmiyorum ama dinliyorum işte. Mağripli polis kafese konmuş vahşi bir hayvan gibi odaya arşınlamaya koyuldu. Dosyanızda katil konusunda emin olduğunuz tek bir şey varmış gibi görünüyor. O da dağcılık becerisi. Peki Sylvia Harold'un mesleği neydi? Kristalcilik. Taş kristalleri bulabilmek için zirvelerde dolaşıyordu. Olağan dışı bir dağcı. Tüm hayatını falezlerin yamaçlarında, buzulların üzerinde geçirdi. İkinci cesedi bulduğumuz yerlerde. Bölgedeki yüzlerce tecrübeli dağcı gibi. Hepsi bu mu? Hayır, bir de ateş var. Ateş? Birinci otopsi raporunda dikkatimi çeken bir şey vardı. Okuduğum andan beri kafamın içinde çınlayan garip bir cümle. Remy Callians'ın cesedinde yanık izleri vardı. Costas, katilin kurbanının yaraları üzerine benzin püskürttüğünü yazmış. Kaçak bir aerosol şişesinden ya da Karcher'dan söz ediyor. Ne olmuş? Başka bir açıklama daha var. Katil kendi ağzında tuttuğu benzinli püskürten bir alev tutucusu da olabilir. Ne demek istediğini hiç anlamıyorum. Önemli bir ayrıntıyı bilmiyorsunuz da ondan. Judith Harold alev yutmayı biliyordu. İnanılmaz ama gerçek bu. Ölümünden birkaç hafta önce ona ateş yutma yöntemlerini öğreten bir panayırcıyla tanıştım. Judith'i hayran bırakan yöntemler. Judith bu yöntemlerin annesini korumak için bir silah gibi kullanmaktan söz etmiş. Nymans ensesini ovuşturuyordu. Saçmalama Karim, Judith öldü. Son bir işaret daha var komiser. Henüz fazla belirgin olmamakla birlikte işe yarayabilecek bir işaret. Birinci otopsi raporunda doktor boğulma konusuna değinirken metal tel, bisiklet freni ya da piyano teli gibi diyor. Setis aynı biçimde mi öldürülmüş? Komiser başıyla onayladı. Karim devam etti. Belki fazla bir anlamı yok ama Fabiana Harold bir piyanisti. Gerçek bir virtüöz. Bir an için 3 kurban öldürmekte kullanılan bir piyano teli olduğunu düşünün. Bunda sembolik bir ilişki görmüyor musunuz? Geçmiş zamanın gerdiği bir piyano teli. Pierre Nymans bu kez bağırarak ayağa kalktı. Varmak istediğin sonuç ne Karim? Ne arıyoruz? Bir hayalet falan mı? Karim şaşkın bir yumurcak gibi deri ceketinin eteğiyle oynuyordu. Bilmiyorum. Nymans da odayı arşınlamaya başladı ve sordu. Anneyi düşündün değil mi? Tabii tabii onu düşündüm dedi Karim ama katil o değil, sesini alçalttı. Beni biraz daha dinleyin komiser, en iyisini en sona sakladım. Callians'ların evindeyken bir hayaleti yakaladım. Peşine düştüğüm, elimden kaçmayı başaran bir hayalet. Ne? Karim suçlu suçlu gülümsedi. Bütün suç benim. Neye benziyordu o herif diye sordu Nymans. Neye benziyordu o kadın demeniz gerekirdi, bir kadındı çünkü. Ellerini gördüm, soluğunu duydum. Hiç kuşkum kalmadı. Yaklaşık 1.70 boylarında bir kadın. Oldukça güçlüydü ama Judith'in annesi değil. O kadın bir dev anası. 1.80'in üzerinde halterci gibi omuzları var. Birçok tanık aynı şeyi söylüyor. Öyleyse bilmiyorum. Üzerinde siyah bir yağmurluk, bisikletçi kaskı ve kar başlığı vardı. Söyleyebileceğim sadece bu. Naiman ayağa kalktı. Eşkali bildirmemiz gerek. Karim kolunu tuttu. Hangi eşkalini? Gecenin içinden gelen bisikletçi mi? Karim gülümsedi. Belki elimde daha iyisi var. Cebinden şeffaf bir torbaya sarılmış glokunu çıkardı. Üzerinde parmak izleri vardı. Tabancanı mı almıştı? O kadarla da kalmadı. Bir şarjörü kafamın üzerinden boşalttı. Çok ilginç bir katil o, komiser. Psikopatlara yakışır bir intikam alıyor ama kurbanlarının dışında kimsenin kötülüğünü istemediğinden eminim. Nymans hızla kapıyı açtı. Birinci kat açık. Grenoble polisi yanında bir parmak izi karşılaştırıcısı getirmiş. Doğrudan Morfo'ya bağlı. Yepyeni bir CMM. Nasıl çalıştıracaklarını bilmiyorlar. Onlara yardım eden bir uzman var. Adı Patrick Esther. Git onu bul. Yanında da adli tıp uzmanı Dr. Mark Costas olmalı. İkisi de benimle çalıştı. Onları bir kenara çek, durumu açıkla. Tabancanın kabzasındaki izleri bilgisayardaki diğer örneklerle karşılaştırsınlar. Ya parmak izlerinden bir sonuç alamazsak? O zaman anneyi ararız. Onun tanıklığı çok önemli. O kadıncağızı 24 saatten beri arıyorum Nymans. Saklanıyor, çok iyi saklanıyor. Bütün soruşturmayı baştan al. Belki gözden kaçırdığım bir şeyler vardır. Karim diklendi. Gözden kaçırdığım hiçbir şey yok. Var, kendin söyledin. Geldiğin şehirde kızın mezarının çok bakımlı olduğunu anlattın. Demek mezara düzenli olarak bakan biri var. Kim? Sophie Collins olamaz ya. Öyleyse bu soruma cevap ver. O zaman anneyi bulacaksın. Mezarlık bekçisine sordum, hiç kimseyi. Belki de kendi gelmiyor. Belki de cenaze şirketiyle anlaştı. Ne bileyim, bul Karim. Zaten mezarı açmak için oraya dönmek zorundasın. Arap polis ürperdi. Mezarı açmak. O herifin ne aradığını öğrenmemiz gerek. Tabutun içinde cenaze levazımatçısının adresini bulacaksın. Nymans göz kırptı. Tabutlar yün kazak gibidir. Marka etiketini bulmak için işlerine bakmak gerekir. Karim yutkundu. Gecenin karanlığında Sarzak mezarlığına gitmek, yeniden kabre girmek fikri korkudan tüm kaslarını uyuşturmaya yeterliydi. Oysa Nymans karşı konulmaz bir sesle özetledi. Önce parmak izleri, sonra mezarlık. Bu işi halletmek için sabaha kadar zamanımız var. Sen ve ben Karim, başka kimse değil. Ondan sonra kümese döner hesabımızı veririz. Karim yakasını kaldırdı. Ya siz? Ben kızın yerlerinin kaynağına gidip küçük polis dostum Eric Joyce'nun bulduğu izi süreceğim. Gerçeğin hiç olmazsa bir kısmını bilen bir o vardı. Vardı. Nymans'ın yüzü karardı. Çernici tarafından öldürüldü. Çernici kadın ya da erkek katil tarafından öldürülmeden önce. Cesedini doktorun mahzeninde bir kimyasal madde havuzunda buldum. Çernici, Kalyans ve Tetris'in her biri birer pislikti Karim. Artık eminim. Sanırım Joyce'nin o da bu yönde bir iz buldu. Hayatına mal olan bir iz. Sen katilin kim olduğunu bul, ben de öldürme nedenini. Judith hayaletinin ardında kimin saklandığını bul. Ben de Kızılnehirli'nin anlamını öğreneyim. İki adam diğer jandarmalara bakmadan koridora daldı.